Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Bir gecede, bakın, Bitcoin yaklaşık 60 binlerden 51.100 seviyelerine doğru geri çekildi ve %14 ila 15 bir düşüş kaydetti. Sonra bayağı toparladı. 55 bin lira, 56 bin lira tekrar tırmandı. Bu birçok, özellikle son 1-1,5 ayda gelen yatırımcıların daha önce hiç görmediği, deneyimsiz yatırımcıların daha önce hiç görmediği bir olaydı Bitcoin'de. Ve tabii Bitcoin'de bu büyük düşüş olunca bir gecede, bir anda altcoin'lerde de çok daha sert, birçok altcoin'de, diğer coin'lerde çok daha sert düşüşler oldu. Bitcoin'in gördüğü tarihi yüksek seviye 64.800'lerden itibaren aldığımızda ise, bu şu anda öyle bir kapanış olmadı ama o en gördüğü dip seviyeleri ölçtüğümüzde düşüş Bitcoin'de %21'lere ulaştı. Bu tabii dediğim gibi birçok yeni yatırımcının hiç görmediği bir durum. O yüzden onları şoke etti. Oysa piyasanın deneyimlileri için aslında bunlar daha önce gördüğümüz, yabancısı olmadığımız durumlar ve benim hep uyardığım durumlar. Bitcoin'de ve kripto paralarda her an bir %15-20 düşüş olabilir, %20-30 düzeltmeler olabilir diye daima söylediğim bir konu. Peki bu seferkinin nedeni neden kaynaklandı? Türkiye'nin kripto paraları ödeme işlemlerinde yasaklaması 16 Nisan'da fiyatların zaten düşüş eğilimindeyken bir miktar daha fazla satış meydana gelmesine yol açmıştı. Normalde Türkiye'nin kripto paraları tamamen yasaklaması diye bir durum söz konusu değil. Yatırımcıyı adeta %99 etkileyen bir durum yok. Ama bu bütün dünyada Türkiye kripto paraları yasakladı başlıklarıyla çıktı. Bakın, Newsweek gibi çok büyük bir dergide Türkiye kripto paraları yasakladı, Bitcoin değeri düştü başlığıyla çıktı haber. Yine çok önemli, bizim de burada görüşlerine yer verdiğimiz Plan B hesabı bile, çok tanınmış bir kripto para hesabı bile, Türkiye hükümetinin vatandaşların mülkiyet haklarına kötü davrandığına dair bir paylaşımla bunu duyurdu. Aslında hiç böyle bir durum yok ama bütün dünyada adeta bu olay böyle algılandı ve düşüşte bir payı oldu. Oysa resmi açıklama, bakın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kripto paralar yasaklanmadı, kripto varlık kavramı tanımlandı ve kullanım esasları belirlendi. Meydana getirilen düzenlemeler de vatandaşın ileride çeşitli mağduriyetler yaşamaması için gerçekleştirildi şeklinde bir açıklama da yaptı. İşin gerçeğini veren haber kuruluşları da var ama bu efsane yayıldı ve çok etkili. Bakın, Twitter'da bu büyük düşüşten sonra daha önce çok pahalı olduğu için Bitcoin almıyorum, düşüş bekliyorum diyenlere, bakın, Mark Most diyor ki tamam işte, bakın, dip geldi, hadi alın dediğini, ama karşı tarafın Türkiye onu, kripto paraları yasakladı falan filan diye cevap verdiğini, o da bunu tabii sıkıntıyla karşıladığını bildiriyor. Yani bu Türkiye etkisi küçük de olsa burada etkili oldu gibi görünüyor. Aynı zamanda başka dedikodular, daha önce de hep yayınlarda söylüyorduk, yanlış anlamalar, dedikodular, bunlara FUD diyoruz. Fear, Uncertainty, Doubt. Korku, belirsizlik ve şüphe haberleri Bitcoin düşüşlerinde etkili olur. CNBC'nin bir ay eskimiş de olsa Hindistan'da kripto paralara yasak getirilmesiyle ilgili bir Reuters haberini yayına koyması, ya da aslında daha da önemlisi, FX Hedge isimli bir Twitter hesabının Amerikan hazinesinin bazı finansal kuruluşlara kripto para kullanarak para aklama hakkında ceza vereceğini hiçbir kaynağa dayanmadan, kaynağını açıklamadan bildirmesi burada çok etkili oldu. Türkiye veya diğer dedikodulardan ziyade tam bir fad haberi. Yani kimin söylediği belli değil, neden çıktığı belli değil, kimin ne maksatla ortaya attığı belli değil, hesabın kim olduğu belli değil. Ama bu önemli şekilde kripto paralarda etkili olabilen durumlardan bir tanesi. Asıl büyük belki de teknik olarak sebep ise Bitcoin hash rate'inin düşmesi. Hash rate ne demek? Bitcoin bir bilgisayar ağı ve Bitcoin bilgisayar ağının gücünü, yani kırılamazlığını belirleyen şey Bitcoin'deki bu bilgisayarların toplam işlem gücü. İşte buna hash rate diyoruz. Bunlar Bitcoin'i hem güncel tutmak, hem madenciliği yapmak, hem de dış saldırılara karşı koruma işlevlerini görüyorlar. Ve Bitcoin hash rate'inde son günlerde %45'ten fazla düşüş oldu. Çok ciddi bir düşüş. Ve burada da Xinjiang, yani Doğu Türkistan, Çin'de yer alan Doğu Türkistan bölgesindeki bir kömür santralinde çıkan bir sorun ve oradaki elektrik sisteminde meydana gelen sıkıntılar etkili olmuşa benziyor. Bakın Bitcoin.com'un haberine göre 15 Nisan'da 218 milyon terahash yüksekliğe kadar ulaşan hash rate %45-50 oranında birkaç gün içerisinde düştü bu sebeplerle. Yine önemli analistlerden Willy Wu Twitter'daki hesabında hash rate ile fiyatın birbirini genelde takip ettiğini ve hash rate düştükten sonra fiyatta da ciddi düşüş görüldüğünü, burada 18 Nisan'da sabah 2.43'te açıklamış. Gördüğünüz gibi büyük bir ihtimalle işlem gücünün düşmesi şunu getiriyor: daha az bilgisayar işlem yaptığı için aynı işlem sayısını handle etmeye, yani işlemeye çalıştığı için işlem ücretlerinde artış oluyor. İşlem ücretlerinde artış olmasından sonra da önce yavaş yavaş, sonra da yükselerek satış dalgası gelebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teknik sebep dedikodulardan aslında çok daha etkili. Aynı zamanda tabii ki Bitcoin'in önemli oranda yükselmiş olması ve birçok insanın çok pahalı bulduğu için artık Bitcoin'e girmemesi ve çok ciddi karlar oluştuğu için o karları kaybetme korkusu, işte bu işlem ücretleri arttığı için diyelim ki Bitcoin fiyatında hızlı bir düşüş yaşanmaya başladı. Elindeki karları kaybetmek istemeyenlerin ani satışlarıyla bu bir kar topuna dönüşüp Bitcoin'i düşürüyor. Zaten genelde Bitcoin düzeltmeleri de bu mekanizmayla oluşur. Bir haber, bir korkutucu haber vardır. Bir teknik sebep vardır. Bu Bitcoin fiyatını hızla aşağı doğru baskılar ve eğer Bitcoin'de çok fiyatlar son zamanlarda artmışsa, insanlar karlarını kaybetmekten korkuyorlarsa satışlar hızlanarak bir kar topuna dönüşür arkadaşlar. Bir de bir şu faktör vardı. Son 1-1,5 ayda ben Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla çok bilinçsiz yatırımcı Bitcoin'e geldi. Yani daha önce hiçbir finansal deneyimi olmayan, hiçbir piyasada deneyimi olmayan yatırımcılar dünyanın en zor finans piyasasına akın etti. Herkes bir coin aldı, onunla ilgili kar ettiğini düşünüyordu vesaire veya zararda olanlar zararını çıkarmaya çalışıyordu. Bu da deneyimlilerin piyasadan kaçması için kendilerine bir işarettir. Genelde böyle olduğu zaman deneyimli yatırımcılar artık kar alma zamanı geldiğini düşünür ve bir de böyle sert satış görürlerse arkasından karlarını kaybetmemek için bu şekilde davranırlar ve bu da büyük düzeltmelere yol açar. Zaten bunu ben ay başında yayınladığım birkaç yazıda da ayrıntısıyla belirtmiştim. Bakın mesela BTC Haber'de Bitcoin ile emeksiz para kazanma. Çünkü herkes Bitcoin ile emeksiz para kazanacağını düşünüyordu. Ben de böyle ironik bir başlık attım ve altında aslında öyle bir şey olmadığını, çok okuma gerektiğini, çok deneyim gerektiğini, çok zaman harcamak gerektiğini, bu piyasanın dünyanın en zor piyasası olduğunu, çok belirsizlik olduğunu, mesela normal borsalarda, klasik borsalarda işlem yapanların yarın devlet bizi yasaklar mı diye bir korkusu, endişesi hiçbir zaman olmaz. Burada ise her şey belirsiz. Yani Türkiye'deyseniz bunun bir henüz doğru düzgün kanunu bile yok. Kripto para borsaları regüle değil, herhangi bir teknik standart yok. Sürekli teknik sıkıntı yaşıyorlar hepsi ve aşırı talepten dolayı tabii. Ve daha sayamayacağımız, burada bu yazıyı okumanızı öneririm, birçok zorluk oluşturacak, klasik piyasalarda olmayan, size yük bindirecek, psikolojik ve maddi yük bindirecek sebep. Yani burası orman kanunlarının geçerli olduğu son derece zor bir piyasa. Ve burada başkaları, başka piyasalarda çok başarılı olmuş olan insanlar bile son derece zorlanıyorlar. Bir diğer zorluk faktörü de dün akşam gördüğümüz gibi piyasanın 24 saat olması. Klasik piyasalar 8 saattir. Burada ise 7 gün 24 saat 365 gün işlemler durmaz. Dün akşam hiçbir sorun yokmuş gibi yatan yatırımcı sabah bir kalktı. Oho, portföyü belki %20 %30 erimiş. Bu başka piyasalarda görmeyeceğiniz bir şey ve bunlar hep zorluk oluşturan şeyler arkadaşlar. Aynı zamanda yine 5 Nisan'da FOMO'lanmayınız ey cemaat diye yine kripto arenada bir yazı yazdım. Fiyat yükseliyor diye kripto para takip etmenin son derece yanlış olduğunu belirttim bu yazıda da. Bu yazıları okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bundan sonra da size çok fayda sağlayacaktır. Beni sevindiren bir gelişme oldu bugün. Sabah tabloyu görünce kripto paralar emek harcamadan kısa zamanda zengin olma yeri değildir diye tekrar hatırlattım ve dünyanın en zor piyasasına hoş geldiniz diye tweet attım ve bu tweet bazılarını çok kızdırdı ama genel olarak da adeta bir patlama yaptı. Belki benim en çok şu güne kadar etkileşim alan tweetim oldu ve birkaç saat içerisinde benim Twitter'daki abone sayımı 177.000-8.000'lerden 183.500'e çıkardı, 183.600'e çıkardı. Bu da şunu gösteriyor, insanlar doğrunun farkında. 2017'de bu kadar ilgi yoktu arkadaşlar bu tip yorumlara, yani dikkatli olun yorumlarına. 2017'de pek kimse kulak asmıyordu. Burada daha bilinçli zaman zaman büyük topluluğun, yani son dönemde gelenleri söylemiyorum ama kripto para camiasında daha fazla bilinç olduğunu ve yeni gelenlerin de bu bilince uyum sağladığını görebiliyoruz. Bu da ilerisi için sevindirici bir durum. Şimdi gelelim bundan sonra ne olabilir? Yine bugün attığım bir başka tweette düzeltmelerin çok aslında normal olduğunu açıkladım. Ki daha önce burada da başka programlarda da bunu söylemiştim. Her an %20, 30, 35 düzeltmeler olabileceğini birlikte görmüştük. Yakından incelersek bakın 2017'de 35, 32, 39, 40, 30, 24 şeklinde bir sürü düzeltme olmuş. 2, 4, 6 tane. Biz ise şu anda 2, 4 tane yaşadık. 20, 17, 32 şu gördüğünüz 26'ya kadar uzandı. Ocak, Şubat, Mart'ta bir %16'lık düzeltme daha olmuştu. Şimdi Nisan düzeltmesine başladık. Gördüğünüz gibi aslında 2020-21 sezonundaki düzeltmeler 17'ye göre çok daha yumuşak. İlk defa bu kadar bir gecede sert bir düzeltme gördük bu yükseliş sezonunda. Bunun da sebebi çok daha fazla kurumsal yatırımcının gelmiş olması. Tweetlerimde hep bahsettiğim işte bu MicroStrategy, Tesla, PayPal, işte büyük bankalar, Norveçli milyarderler, bunların gelmiş olması ve uzun vadeli yatırım yapmış olmaları düzeltmelerin aslında biraz yumuşamasına bile sebep oldu. Şu anda Bitcoin %35 bile tepe noktasından, yani 64.800'den %35 bile düzeltme yapsa fiyat 42 bin dolarlara düşer arkadaşlar. Peki bunu beklemeli miyiz? Kripto para piyasalarında her şey olabilir arkadaşlar. Burası dediğim gibi vahşi batı, orman kanunlarının geçerli olduğu, regülasyonların pek etkili olmadığı bir dünya. O yüzden her şeye karşı hazırlıklı olmanızda büyük fayda var. Bunun içinde ne diyorduk? Bölümlerdir, aylardır, hatta geçen seneden beri her zaman portföyünüzde risk algınıza göre bir nakit bulundurun. Büyük düzeltmelerde bu nakitin işte değerlendirmenize göre bir kısmını kullanabilirsiniz. Çok büyük düzeltme, çok büyük düşüş olursa daha fazlasını kullanabilirsiniz. Bu sizin risk değerlendirmenize göre değişebilecek bir durum. Durumu kötüleştirebilecek bir unsur şu olabilir. Bakın burada Crescat Capital paylaşmış. Şangay borsasının endeksi kırmızı, dünyanın geri kalan borsalarının MSCI World endeksi beyaz. Ve ne zaman Çin borsası düşüp dünya borsaları yüksek kaldıysa dünya borsaları Çin borsalarını bir şekilde yakalamış. Bakın 2020 krizinde de 2020'de başlayan krizde de böyle olmuş ve şimdi yeniden bir açılma var. Bu yaz aylarında borsada düşüş bekleyen bazı uzmanlardan daha önce de bahsetmiştik. Bu borsa düşüşü ve Bitcoin düşüşü olursa birlikte gerçekleşirse o zaman satışlar daha da derinleşebilir. Buna dikkat etmek lazım. Kesinlikle böyle olur demiyorum. Bunu demek için de elimizde şu anda yeterli veri yok. Aslında dünya borsaları likiditeyi takip ediyor. Bakın küresel likidite, yani merkez bankalarının dünyaya verdiği likidite. Bu likiditeye de son dönemde bir durulma var. Yani artmıyor çok fazla. Sabitlenmiş durumda. Borsa da buraya yetişmiş durumda. Eğer bu likidite düşmeye başlarsa borsa onunla birlikte düşebilir. Bunu işte ciddi takip etmek lazım. Teknik görünüme baktığımızda ise Bitcoin'de fiyatın henüz sakinleşmediğini öncelikle söylemek istiyorum. 1000 dolarlık, yüzlerce dolarlık çok ani hareketler hala olabiliyor. Baktığınız zaman bu yukarı doğru giden formasyonu Bitcoin aşağı kırmış oldu. Bu kötü bir sinyal oldu. Burada destek noktalarına baktığımızda önümüzde ilk önce bir 51.000-50.000 bandı destek olarak var. Dün akşam da çalışan band aşağı doğru gitmeyi sürdürürse 46.600-46.700 de bir destek var. Ve onun da daha aşağısında 39-40.000 dolar bandında bir destek mevcut. Yukarı doğru gelirse, yani şu formasyonun tekrar içine girerse 59-60.000 bandında önce ciddi bir dirençle karşılaşacaktır. 64.000 seviyeleri ikinci eski tepe. Bakın şurada da var. 63-64.000 seviyesi direnç olacaktır. Sonra da 69.000 seviyeleri geçilebilirse oradan da yukarıya doğru daha sağlam bir gidiş olacaktır arkadaşlar. Düzeltmelerden, derin düzeltmelerden korkmamak gerekir. Derin düzeltmeler aslında daha sağlıklı yukarı gidişin temelini oluşturur. Eğer giremediğiniz noktalar varsa burada size fırsatlar sağlar. Tabii öğütlerimizi dinleyip daha önceden nakit kenarda bulundurduysanız, her şeyden önce psikolojinizi sağlam tutun ve panik yapmayın arkadaşlar. Yine en başından beri hep söylediğimiz, ihtiyacınız olan parayla, bir şey için ayırdığınız parayla, işte askerlik için, sağlık işleri için, aileniz için, işiniz için ayırdığınız paralarla yatırım yapılmaz. Borçla, marjinle, türevle yatırım yapılmaz. Marjin, türev arkadaşlar portföyünüzü hedge etmek için, yani düşerse diye yatırım yaptığınız araçlar, bunlara karşı hedge, yani risk dengesi oluşturmak için kullanılır. Yatırım için kullanırsanız, mesela bakın benim portföyüm, evet dün akşamdan beri ciddi şekilde eridi. Fakat ben margin, türev falan kullanmadığım için hiçbir şekilde kayıpta değilim. Beklersem büyük bir ihtimalle kayıplarımı yerime koyacağım. Ama margin, türevle oynayan arkadaşlar dün akşam yüzlerce milyon dolar, belki milyarlarca dolar likidasyon oldu. Yani bunlar artık paralarını tamamen kaybettiler arkadaşlar. O yüzden bu piyasalarda, bu dünyanın en zor piyasasında mutlaka dikkatli olun. Kendinize lütfen iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.